Ayrım 17.
Ne yazık ki Markus'la ben tüm bunlardan yoksun bırakıldık. Ailelerin birlikte olması gereken günleri, haftaları ve ayları yitirdik. Hasta olarak kalkıp yalnızca sarılmayı istediği sabahların, yapması gereken işler ve ev ödevleriyle ya da yemesi gereken yemeklerle ilgili küçük tartışmaların eksikliğini duyduk. Markus küçük erkek kardeşleri ve kız kardeşleriyle yaşamanın nasıl bir şey olacağını öğrenmekten mahrum kaldı. Liam, Sian ve Mark da onlarla oynayan, kavga eden ve onları koruyan büyük bir abiye sahip olamamanın eksikliğini yaşadılar. Bazen Markus yeterince büyür büyümez bir uçağa atlayıp beni aramaya gelecek diye düşünüyorum. Ama sonra hayatta olduğumu bile bilemeyeceğimin farkına varıyorum. Babasının ailesi ona benim hakkımda her şeyi söylememiş olabilir. Öldüğümü ya da bencilliğin yüzünden onu terk eden korkunç bir insan olduğumu söylemiş olabilirler. Ona ne söylediklerini bilmen mümkün değil. Sadece annesinin gerçekte kim olduğunu merak edip sorular sormaya başlayacağını ve köydeki birisinin ona benim orada büyük babasının tutsağıyken neler yaşadığımla ilgili gerçeği anlatmasını ümit edebilirim. Beni aramak üzere buraya gelmeye karar verirse kollarım ona her zaman açık olacak. Oğlumla ilişki kurmaya sıfırdan başlamam gerekeceğinin farkındayım ve bütün kalbimle tamamen yetişkin bir adam olana dek beklemektense henüz gençken gelmesini diliyorum. Fakat bu konuda bekleyip umut etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Onu terk ettiğim günden beri hemen her an yeniden birleşmemizin hayalini kuruyorum. Mo, Yemen'e gitmeden önce ona yanında götürmesi için İngiltere'deki çocuklarımın fotoğraflarını vermiştim. Umarım Markus onlara bakabiliyordur. Benim Markus'un resmine baktığım gibi Nadia da onların mutlu küçük yüzlerinde aile izlerini görmeye çalışarak fotoğraflara bakıyor mu acaba diye merak ediyorum. Fotoğraflarımıza bakmak Nadia'ya beraber geçirdiğimiz çocukluğumuzu hatırlatıyor olmalı. Umarım bu anılar ona üzüntü vermeyip biraz da olsa olmasını sağlıyordur. Hala okul arkadaşlarının hepsini hatırlayabiliyor. Artık bu insanlar birer yetişkin olup hepsinin kendi çocukları olsa bile içimizden birinin onunla konuşabildiği nadir zamanlarda hala onları soruyor. Onları yetişkin olarak gözünde canlandırmakta zorlanıyor olmalı. Aslına bakılırsa gerçekte hiçbiri onun kadar çok değişmedi. Birmingham'da çocukluk arkadaşlarımızla yakın bir çevre içinde yaşıyor ve birbirimizle düzenli olarak görüşüyoruz. Arkadaşlarımla beraberken yaşadığımız onca kötü şeye karşın hiçbirimiz geçen 20 yıl içinde fazla değişmişiz gibi gelmiyor. Hala çocukluğumuzda okulu bitirip hayata atılmayı iple çektiğimiz zamanlarda olduğu gibi konuşup gülüşüyoruz. Hiçbirimiz bazılarını ileride nelerin beklediğini hayal edemezdi. Arkadaşlarımızın hepsi Nadia ile benim başımıza gelenleri biliyor ama bu konudan asla söz etmiyorlar. Sık sık bana Nadia'dan haber alıp almadığımı sorabiliyorlar fakat cevap hemen her zaman aynı olunca ekleyecek bir şeyleri kalmıyor. Hayatlarımıza öylece devam edip gidiyoruz. Umarım Nadia fotoğraflardan hiç sıkıntı çekmeden İngiltere'deki hayata yeniden uyum sağlayabileceğini görebiliyordur. Nadia'yı aşubede akşamları bütün ev işleri bittiği zaman oturup fotoğraflara bakarken ve bir gün kaçmayı başarırsa hayatının nasıl olacağını düşünürken hayal etmek hoşuna gidiyor. Bu acı verici olmalı ama eminim unutmak istemezdi ve burada hepimizin hala onu düşündüğümüzü aklından çıkarmamasını istiyorum. Biz götürüldükten 6 yıl sonra annem bizi bulup yakınlarımızın fotoğraflarını gösterdiği zaman ne kadar mutlu olduğunu hatırlıyorum. Onları görmek gerçi daha çok yuva özlemi çekmeme yol açmıştı ama özgür olana dek savaşmaya devam etme kararlılığımı da perçinlemişti. Çoğu zaman ona ulaşacağımızdan ümitsizliğe düşebileceğini bilsem bile aynı şekilde bu kararlılığı Nadia'nın da kalbimde canlı tutmak istiyorum. Mo bana Nadia'nın 4 büyük çocuğunu da yanında Taiz'e getirdiğini ve erkek çocukların sinekler gibi etrafında fır dönüp sürekli onlarla futbol oynaması için elbisesinden çekiştirdiklerini söylemişti. Hepsi de onunla iletişim kurabilecek kadar İngilizce konuşuyor ve birlikte Birmingham'a gelmek istiyormuş. İngiltere onların gözünde futbol maçlarıyla, televizyonlarla ve çikolatalarla dolu bambaşka bir vaat edilmiş ülke gibi. Belki Nadia onlara doğduğu ülkenin masallarını anlatıyor ve çocuklar da çoğu yetişkinin hayatlarının değişik zamanlarında buraya geldiğini biliyorlardır. Mo Nadia'ya Markus'u sormuş fakat Nadia onun hakkında hiçbir şey bilmiyormuş. Bir taraftan Markus'un ben gittikten sonra da Nadia'nın yanında kalmış olmasını dilememe rağmen, diğer taraftan Nadia'nın omuzlarını benim yüzümden besleyecek bir boğaz yükü daha binmemiş olmasından dolayı memnunum. Basında çıkan haberlere ve son 10 yıldır telefon ve uydu iletişiminde kaydedilen gelişmelere karşın köyün erkekleri Nadia'nın yıllarca gözlerden ırak kalmasını sağlayabildiler. Ölseydi bu haberi de yıllarca bizden saklayabilirlerdi. En karamsar anlarımda aklıma gelen düşünce de zaten hep bu oluyor. Nasır Salih aracılığıyla ona mektup gönderiyoruz ancak Nadia'ya ulaşıp ulaşmadığını öğrenmemizin hiçbir yolu yok tabi. Doğal olarak ondan hiçbir cevap gelmiyor ve ona gönderdiğimiz şeylerin taizen öteye gittiğinden hiçbir zaman emin olamıyorum. Belki de Muhammed mektupları açıp acımızı dile getirdiğimiz cümleleri okurken onunla başa çıkmaktaki beceriksizliğimize gülüp duruyordur. Bazen birbirimizle telepati yoluyla konuşuyormuşuz gibi beynimin içinde Nadia'nın sesini duyabildiğimi düşünüyorum. Söyledikleri hiç de dramatik değil. Onu kurtarmam için bana haykırmıyor. Yalnızca normal bir biçimde günlük hayatın ayrıntılarından konuşuyoruz. Bazen kendime bunun kafamda kurduğum bir hayalden ibaret olduğunu söylüyor ve önüne geçmeye çalışıyorum. Sonra da hayallerimin bana kalbimden geçen şeyleri düşündürdüğümün farkına varıyor ve kardeşimin sözlerine cevap veriyorum. Kardeşim elimizden geleni yaptığımızı bildiğini söylüyor ve bizi mücadelemize devam edip vazgeçmememiz için yüreklendiriyor. Annem ya da benim Nadia ile gerçek anlamda en son konuşmamız 1996'nın Eylül ayında onun doğum gününde olmuştu. Mo daha yeni dönmüştü ve Nadia'ya taize telefon yoluyla ulaşmayı başarmıştık. ''Kaç yaşındasın Knight?'' diye sordum. ''31 yaşındayım.'' dedi. ''Hayır değilsin, 32 yaşındasın.'' ''Ya!'' Şaşırmışa benziyordu. Yeniden mukbene de kaybolmadan önce annemin söylediği son sözler şunlardı. ''Kaygılanma anne, sakin ol. Muhammed yakında İngiltere'ye tatile gideceğimize söz verdi. Fuat aptalların avuntusudur ama o inşallah bunun farkına varmaz. Nadia'yı kurtarma kampanyamızı başlattığımızdan bu yana ne kadar yıprandığımızı bilmiyor. Hala Kur'an'ı okumuş Muhammed gibi adamların sözlerine sadık olabileceklerine inanıyor. Belki de bu bir lütuftur. Belki her gün yeniden ayakta kalmayı becermesine yardım eden şey budur. Annem doğum gününden aşağı yukarı bir ay sonra Nadia ile tekrar bir telefon konuşması ayarlamayı başardı. Kararlaştırılan bir vakitte Nasır Salih'in evini aramasını söylemişlerdi. Nadia ile konuşabilmek için annemin evine gittik. Sonunda hepimiz toplanınca annem numarayı çevirdi. Karşıdan burada değildiler. Lütfen gidip onu getirebilir misiniz diye sordu annem. Kaldığı dairenin yalnızca evin köşesinde olduğunu biliyorduk. Yarım saat içinde tekrar arayın dedi telefondaki ses. Dediği gibi yaptık ama yarım saat sonra aynı cevabı aldık. Bir iki saat içinde tekrar aramamız söylendi. Bunu da yaptık ve en son Nasır Salih kolesiyle birlikte Hudeydede diye açıkladı. Ne zaman dönecek diye sordu annem. Bilmiyorum dedi Nasır Salih. O zaman köye geri götürüldüğünü anlamıştık. 1999 yılının başlarında Yemenlilerin adam kaçırma eylemleri İngiltere'de manşetlerden verildiği zaman Peter Wilson adlı bir BBC muhabiri benimle haberlerde röportaj yapmak için hikayeyi konu olarak kullanmayı düşünmüş. Nadia'nın nerede olduğu hakkında bir şey bilip bilmediklerini anlamak için Dışişleri Bakanlığı'nı da aramıştı. Ona Nadia'nın seyahat etme amacı gütmeden kendisi ve 6 çocuğu için pasaport başvurusunda bulunmak üzere elçiliğe geldiği söylenmiş. Ayrıca babasının İngiliz vatandaşı olmasından ötürü Muhammed'in deniz aşırı İngiliz vatandaşı olarak İngiltere'ye seyahat etmesini uygun gördüklerini bildirmişler. Görevliler başka sorularla sıkıştırılınca elçiliğe gelen kişinin Nadia'nın kendisi olup olmadığını kimsenin tam olarak bilmediği anlaşılmıştı. Sonunda pasaportların ona postalandığını itiraf ettiler. Pasaportları Nadia'nın almış olma ihtimali bana uzak görünüyor. Evrakların satılıp onların sayesinde şimdi İngiltere'de başka birisinin bulunması daha mümkün. Son 10 yıldır çok şey öğrendim ve geriye dönme şansım olsaydı farklı bir şekilde hareket ederdim dediğim çok şey var. Annem de ben de bazı hatalar yaptık ve bunların bedelini her seferinde hayal kırıklıklarıyla ödedik. Yine de olanak bulduğumuz her an elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum. Ne zaman bir fırsat çıksa hemen üstüne atlıyor ve kendimizi toparlayabildiğimiz enerjinin her zerresini bu fırsatı değerlendirmeye sarf ediyoruz. Ancak hiçbir zaman elimizden gelen her şeyi yaptığımıza düşünmüyorum. Mücadele etmeyi sürdürürsek sorunumuzu çözecek bir yol bulacağımızdan hala eminim. Her gün acaba yarın her şeyi değiştirecek bir şey olacak mı diye merak ediyorum. Bizi doğru insanlara götürecek doğru yolu bulmayı ümit etmekten vazgeçmiyorum. En sonunda yeniden birlikte olmamızı mümkün kılacak şey belki bu kitapta ya da bu uğurda yapabileceğimiz başka bir tanıtım aracı olacak. Belki de bize yardım edebilecek konumda bulunan birileri bu satırları okuyacak ve etkilenip devreye girmeye karar verecek. Belki o zaman Nadia'ya verdiğim sözü yerine getirebileceğim. Son söz. Paul benim gözyaşlarımın sürekli yenik düştüğümü bilir. Bunun için benim dayanamayacağımı gördüğü zaman hemen çocukları oyalamaya girişir. O olmasaydı sanırım onları gerçeklerden koruyup böylesine mutlu ve endişeden uzak çocuklar olarak büyütmeyi başaramazdım. Paul çok destekleyici bir insandır. Her gün biraz ağlamak, biraz da Tanrı'yla sohbet etmek için köşeme çekilmeme göz yumar. Böylesi anların sonunda mutsuzluk bütün enerjimi tükettiği için birkaç dakikalığına uykuya dalarım. Eğer acımı ağlama yoluyla yeterince hafifletmeyi başaramamışsam duygularım hakkında Paul'le konuşurum. Ne var ki benim neyden bahsettiğimi asla tam olarak gerçekten Yemen'de bulunup benim neler yaşadığımı gören ailemizin diğer fertleri kadar anlayamıyor. Soldu ya da Without Mercy'yi okumadı. Belgeselde izlemedi. Gerçekten ne kadar acı çektiğimizi görmeye dayanabileceğini sanmıyorum. Birçok yakın arkadaşım da böylesi duygular içinde. Hikayeyi ana hatlarıyla biliyor fakat hiç sözünü açmıyorlar. Bu konularda konuşmamakla birlikte olanları kısa süreler için unutmak mümkün ve bu tür molalar savaşı sürdürmek için akülerimizi doldurmamıza olanak tanıyor. Gerçi hayatımın yalnızca acı ve üzüntüden ibaret olduğu izlenimini vermek istemiyorum. Yemen'den döndüğümden bu yana Nadia uğruna sürdürdüğümüz kampanya dışında başka bir sürü şey daha yaptım. Örneğin çalışmak için kendimi geliştirmek amacıyla birçok kursa gittim. Paul ve ben hangi işi yapacağım belli olduğu zaman evet demek istiyoruz. Bu konuda yetkililerle görüştük, onlar da gerekli araştırmaları yaptılar ve onay verdiler. Sadece okula gitme yaşındaki çocukları almak istiyor, bebeklerle ve okul öncesi çocuklarla uğraşmak istemiyorum. Bir çocuk için henüz çok küçükken ailesinden koparılmanın ne kadar korkunç bir şey olabileceğini biliyorum çünkü. Çocukların bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak istiyorum. Evlat edinilmesi gereken çocuklar genellikle ya bir trajediye maruz kalmışlar ya da kaybolmuşlardır. Şiddet, cinsel taciz veya ihmal kurbanı olabilecekleri gibi onlara bakmaya güçleri yetmemiş anne babaları da olabilir. Neler yaşamış olurlarsa olsunlar onlara ihtiyaç duydukları sevgiyi sunabileceğini biliyor, duygusal hayatlarını onarmaya çalışma görevi için olabildiğince eğitimli ve bilinçli hareket etmek istiyorum. Yaşadıkları travmalardan sonra normal bir hayat sürebilmeleri için elimdeki olanakları onlarla paylaşmak istiyorum. Böylece içinde bulundukları koşullar ne olursa olsun Nadia'nın hala olduğu gibi kendilerine kapana kısılmışlık ve çaresizlik içinde bulmaktan kurtulabilirler. Son zamanlara kadar evlatlık işlemlerine bakan yetkililer tek bir anneyi ya da babayı manevi anne baba olarak kabul etmeye pek yanaşmazlardı. Ancak şimdi o kadar fazla talep geliyor ki gerçekten benim gibi insanları aradıklarını gözlüyorum. Herhangi bir yerde ortalıkta koşuşan 10 ya da 20 çocukla birlikte bir konakta yaşadığımı hayal ediyorum. Tabii bunu tek başıma yapamam. Paul hemen her zaman evdedir. Çocuklarla harika anlaşır ve benden çok daha sabırlıdır. Paramız olsaydı evlenirdik ama maddi gücümüz el vermedikçe evlenmek istemiyorum. Gösterişli bir düğünde istemiyorum. Yalnızca yakın arkadaşlar ve aile üyeleri olmalı. Ama düğünümün silindir şapkalı ve fıraklı erkeklerin olduğu küçük bir kilisede yapılmasını isterim. Belki kendimizi toparladığımız yakın bir gelecekte. Paul, Yemen'deki hayatımızın neye benzediği kafasında canlandıramamasına rağmen beni dinleyip her konuda bana yardımcı oluyor. O benim terapistim. Aklımı kaçırmamı önlüyor. Ayrıca Nadia'yı kurtarma kampanyamızda yapmam gerekenlerin üstesinden gelebilmemi sağlıyor. Son birkaç yılda yanımda o olmasaydı ne yapardım doğrusu bilmiyorum. Paul her zaman yanımda olmuştur ve bu da onu çocukken alışkın olduğum erkeklerden çok farklı olarak ender bir insan tahtına oturmama sebep oluyor. Sevecen, nazik ve destekleyici, tam anlamıyla seçme özgürlüğü olan her kızın evlenmek isteyeceği türden bir erkek. Bir parça ekmek bile kızartamayacak kadar yorgun olduğum zamanlar bana yemek hazırlamaya gönüllü ama berbat bir ahçı. Ütü yapmaktan, çamaşır yıkamaktan, çocukları yataklarına yatırmaktan mutlu. Paul benden 5 yaş küçük olduğu için bu okul yıllarında büyük bir fark ama yaş ilerledikçe pek bir şey ifade etmiyor. Çocukluğumuzda birbirimizi tanımıyorduk. Oysa hep aynı insanlarla birbirimize yakın bir çevredeymişiz. Okuldan ayrılıp yetişkinler dünyasına karıştığımızda başka insanların evlerinde gittikçe yollarımızın daha çok kesişmeye başladığını hatırlıyorum. Onunla tanıştığımda Yemen'den İngiltere'ye döndüğüm zaman acısını çektiğim karamsar ruh hallerimi daha yeni kontrol altına almayı başarmıştım ve doğal olarak birbirimize yaklaşmamız mümkün olabilmişti. Şu an sıcak ve küçük bir aile yuvamız var. Evimiz Birmingham'ın iyi bildiğim bir bölgesinde birbirine bitişik bir dizi evin sonunda bulunuyor. İçinde büyüdüğüm babamın dükkanı yandıktan sonra enkaz halinde kalan yerinden pek uzak değil. Evimizin iki oturma odası, arka bahçeye açılan uzun bir mutfağı ve üst katta üç yatak odası var. Gece gündüz havlayan ve çocukları koruyan Saxon isminde Doberman Rottweiler kırmızı bir köpeğimiz var. Her zaman arkadaki oturma odasının köşesinde duran bir papağanımız var. Papağanımız çocukların ya da onların kuzenleri veya arkadaşların ilgisini çekmek için televizyonla kıyasıya bir yarış içinde. Akşamları çocukların hepsi yere ve kanepeye yayılıp ödevlerini yapıyor, birbirleriyle boğuşuyor ya da yetişkinlerin tepesine çıkıyor. Televizyonda gerçekten izlemek istediğim bir şey varsa biraz huzur ve sükunet bulmak için üst kata çıkmam gerekiyor. Bizim evimizde İngiltere'deki her kasaba ve şehirdeki milyonlarca evde olduğu gibi insanlarla, tartışmalarla ve sevgiyle dolu bir aile yuvası. Maddi gücümüz yetseydi daha çok hayvan edinmek isterdim. Bir akvaryum, bir çift kedi ve birkaç köpek daha almayı düşünürdüm. Fakat evde hayvan beslemek, onlara iyi bakmak istiyorsanız çocuk büyütmek kadar pahalı. Durumumuz daha iyi olsaydı bir Samsun cinsi köpek, bir Eskimo köpeği, bir de Alsas çoban köpeği almak isterdim. Saxon'u her zaman şımartıyorum ve en küçük oğlum Mark da yatağına onunla birlikte çıkıyor. Bazen ikisini birlikte uykuya dalmış bir halde buluyorum. Saxon bir bacağını sanki onu koruyormuşçasına bebeğinin üzerine uzatmış oluyor. Mark'ın güven altında olduğu düşüncesi hoşuma gidiyor. İngiltere'ye döndüğümden beri İngilizce kursuna, çocuk bakımı kursuna, temel matematik kursuna ve araba bakımı kursuna gittim. Emekli maaşı alma yaşına geldiğim zaman hala kurs alıp yapacak bir şeyler arıyor olacağımdan korkmaya başlıyorum. Geçenlerde de belediye yönetiminin yüzme öğretmenleri aradığını duydum. Okuldayken yüzmede çok iyiydim ve Yemen'de yüzme bilmediği için küçük bir çocuğun bir kuyuda boğuluşunun tablosu hala aklımdan çıkmıyor. Sınavların ne kadar zor olacağının ve bir sürü ev ödevi verileceğinin farkında değilim. Ama çocukların ilk kez havuzun kenarlarına girip kendilerini suya bıraktıklarını görmek hakikaten çok güzel bir duygu. Benim için bedensel açıdan da iyi oldu. Egzersiz yapmak, yıllardır kafamda biriken acı ve üzüntüleri bir süreliğine unutmamı sağlıyor. Siz bu kitabı okuyana kadar ismimin arkasından gelecek yüzme öğretmenleri ve koçları kuruluşunun üyesidir yazısıyla sertifikalı bir yüzme öğretmeni olmayı umuyorum. Kitabın sonu. 31 Ocak 2003. Sayfa 206.